17. ayrım. Basınla ilişkiler görevlisi ünlü bir aktrisle öpüşürken fotoğrafının çekilmesini önerdi. Böylece fotoğraf skandallara meraklı bir derginin kapağında çıkacak. Söz konusu aktrisle çoktan temasa geçtiler bile. Aslına bakılırsa onun da fazladan bir tanınmaya ihtiyacı yok değil. O yüzden iş artık bu geceki gala yemeğinde doğru anı seçmeye kaldı. Yakınlarında bir fotoğrafçı olduğunu elbette bilecekler ama izlendiklerinin farkında değilmiş gibi yapacaklar. Öpüşme anı çok doğal görünmeli. Daha sonra fotoğraflar yayımlandığında yeniden manşetlere taşınacaklar. Aralarındaki aşk ilişkisini reddedecekler. Fotoğraflarının çekilmesinin özel yaşamlarına bir müdahale olduğunu ileri sürecekler. Avukatlar dergileri dava edecekler. Her iki tarafın basınla ilişkiler görevlileri de olayı mümkün olduğu kadar uzun süre canlı tutmak için ellerinden geleni yapacaklar. Onca yılın oyuncusu olmasına ve bütün dünyada tanınmasına karşın Yıldız'ın durumu bu genç aktristin durumundan pek de farklı sayılmaz. Terk etmen gerekecek başka ne varsa yalnız ben umacağım senin biricik ölçütün olmayı. Yat, güneş, buzlu içkiler, martıların çığlıkları, serinlik veren hafif bir rüzgar. Bu enfes sahnenin üstüne çöken 30 saniyelik sessizliği Gibson bozuyor. Sanırım oynayacağın rolü bilmen gerekiyor. Çünkü filmin adı premiere kadar değişebilir. Evet, onunla birlikte oynayacaksın. Başıyla Yıldız'ı gösteriyor. Yani başrollerden birini oynayacaksın. Şimdi çok doğal olarak neden ünlü bir film yıldızı değil de ben diye soracaksın. Haklısınız. Para meselesi. Çekmem istenen film, Hamit Hüseyin'in yapımcılığını üstlendiği ilk film ve bütçesi çok kısıtlı. Üstelik bunun yarısı yapımın kendisinden çok tanıtıma gidecek. O yüzden geniş kitleleri filme çekecek büyük bir isme ve ucuza gelecek ama medyanın da epey dikkatini çekecek, hiç tanınmamış birine ihtiyacımız var. Yeni bir şey değil bu. Sinema endüstrisi dünyada bir güç olalı beri, stüdyolar, şöhret ve paranın eş anlamlı olduğu düşüncesini canlı tutmak için hep böyle yapmışlardır. Hiç unutmam, küçük bir çocukken Hollywood'un o kocaman malikanelerini gördüğümde bütün aktörlerin servet sahibi olduklarını sanırdım. Palavra, dünyada bir servet kazandığını dürüstçe söyleyebilecek 10, bilemedin 20 yıldız vardır. Geri kalanın zenginliği tamamen görünüştedir. Stüdyonun kiraladığı bir evde oturur, moda evlerinin hediye ettiği giysileri giyer. Ünlü mücevher mağazalarının ödünç verdiği mücevherleri takar. Adlarının sosyete hayatıyla birlikte anılmasını isteyen şirketlerin kısa süreliğine verdiği arabalara biner. Bu pırıltılı hayatın bütün parasını stüdyo öder, oyuncular ise pek az kazanırlar. Buradaki dostumuzun durumu böyle değil tabii ama senin durumun böyle olacak. Yıldız, Gibson'ın samimi olup olmadığını, kendisini gerçekten büyük yıldızların arasına katıp katmadığını ya da kendisini alaya mı aldığını pek anlayamıyor. Doğrusu bunun pek önemi de yok. Yeter ki sözleşmeyi imzalasınlar. Yapımcı son dakikada fikrini değiştirmesin. Senaristler senaryoyu vaktinde yetiştirsinler. Bütçeye sıkı sıkıya bağlı kalınsın ve mükemmel bir PR, Public Relations, halkla ilişkiler kampanyası yapılsın. Bugüne kadar yüzlerce projenin boşa çıktığını gördü. Hayatın bir gerçeği bu. Ne ki son filmi seyirciden hemen hiç ilgi görmedi. Şimdi en kısa zamanda bir başarıya fena halde ihtiyacı var. Gibson da ona bu başarıyı sağlayacak bir konumda. Kabul ediyorum diyor genç kadın. Her şeyi menajerinle konuşacağız. Seni tümüyle bize bağlayan bir sözleşme imzalayacaksın. İlk film için bir yıl boyunca ayda 5.000 dolar kazanacaksın. Bir takım partilere katılman gerekecek. Tanıtımın PR bölümümüz tarafından yapılacak. Seni nereye gönderirsek oraya gideceksin. Ne söylemeni istiyorsak onu söyleyeceksin. Ne düşündüğünü değil, anlaşıldı mı? Gabriela başıyla onaylıyor. Ne diyebilir ki? Avrupa'da bir sekreter ayda 5.000 dolar kazanabilir. Ama ister beğen ister beğenme. En küçük bir tereddüt göstermek istemiyor, oyunun kurallarını kavruyor. Demek ki diyor Gibson, bir milyoner gibi yaşayacak, büyük bir yıldız gibi davranacaksın. Ama bunların hiçbirinin gerçek olmadığını asla unutmayacaksın. İşler yolunda giderse bir sonraki filmde aylığını 10 bin dolara yükseltiriz. O zaman yeniden konuşuruz. Çünkü bir gün intikamımı alırım diye düşünüyor olacaksın belki de. Tabii menajerin şartlarımızı duymuştur ve ne bekleyeceğini biliyordur. Sen bunun farkında bile değilsin belki de. Hiç önemli değil. İntikam almak gibi bir niyetim de yok. Gibson duymamış gibi yapıyor. Seni buraya deneme çekimini konuşmaya çağırmadım. Harikaydı. Uzun zamandır gördüklerimin en iyisi. Casting yönetmeni de aynı fikirde. Seni nasıl bir iş içine girdiğini anladığından emin olmak için çağırdım buraya. Bir sürü aktris ve aktör. İlk filmini çevirdikten sonra havaya girer ve kuralları değiştirmeye kalkar. Ama sözleşme imzalanmıştır ve bunu değiştirmenin olanaksız olduğunu bilirler. O zaman da ağır bir depresyona girerler ve kendi kendilerini yıkıma sürüklerler. İşte bu yüzden her şeyin nasıl olacağını açık seçik ortaya koymayı tercih ediyoruz artık. Başarılı olmak istiyorsan iki kadınla birlikte yaşamayı öğrenmek zorundasın. Biri, bütün dünyanın hayranlık duyduğu kadın, öbürü aslında hiçbir gücü olmadığını hiç unutmayan kadın. Onun için Hilton'a gidip gece giysilerini almadan önce bu işin sonuçlarını iyice bir düşün. Otelin suitine girdiğinde, içeride senin için hazırlanmış kapsamlı bir sözleşmeden 4 nüsha bulacaksın. O sözleşmeyi imzalayana kadar bu dünyada canının istediğini yapabilirsin. Ama imzayı attığın anda hiçbir şey sana ait olmayacak artık. Saç biçiminden acıkmasan bile nerede yiyeceğine kadar her şeye biz karar vereceğiz. Tabii yeni şöhretini reklamlardan para kazanmakta kullanabilirsin. Herkes bu şartları ondan kabul ediyor zaten. İki adam da ayağa kalkıyor. Gibson Yıldız'a soruyor. Ne dersin? Onunla oynamak hoşuna gidecek mi? Bence bu kız müthiş olacak. Böyle durumlarda çoğu kendinden emin görünmeye çalışır. Oysa bu kız çok açık yürekli davrandı. Gibson, kızı rıhtıma bırakacak motora kadar eşlik etmesi için birini çağırdıktan sonra, ''Ya öyle'' diyor. ''Ha, bu arada sakın bu yatın benim olduğunu sanma.'' Gabriela mesajı alıyor. 15.44 ''Haydi terasa çıkıp bir kahve içelim.'' diyor Eva. ''Ama gösteri yarım saate kadar başlıyor. Trafiğin nasıl olduğunu biliyorsun.'' Bir kahvelik vakit var. Merdivenden çıkıp sağa dönüyorlar, koridorun sonuna kadar yürüyorlar. Güvenlik görevlisi onları tanıdığı için başıyla hafifçe selamlayarak geçmelerine izin veriyor. Elmas, yakut ve zümrütlerle bezeli mücevherlerle dolu vitrinlerin önünden geçip birinci kat terasında gün ışığına çıkıyorlar. Aynı ünlü mücevher şirketi dostlarını, ünlüleri ve gazetecileri ağırlamak için her yıl bu alanı kiralıyor. Çok zevkli döşenmiş bir yer. Bir masanın üstü leziz yiyeceklerle donatılmış. Güneşlikli bir masaya oturuyorlar. Başlarında biten garsona maden suyu ve espresso söylüyorlar. Garson büfeden bir arzuları olup olmadığını soruyor. Ama yemek yediklerini söyleyerek reddediyorlar. 2 dakika geçmeden garson siparişlerle geri dönüyor. Hamit her şey yolunda mı diye soruyor. Evet teşekkür ederim harika. İçinden hayır diye geçiriyor Eva. Daha kötü olamazdı. Hiç değilse kahve iyi. Hamit karısında bir tuhaflık olduğunun farkında. Ama bunu konuşmayı başka bir zamana bırakmayı yeğliyor. Bu konuyu düşünmek istemiyor. Seni terk ediyorum gibisinden bir şeyler duymayı göze almaya niyeti yok. Duygularını kontrol edebilecek kadar disiplinli. Öteki masalardan birinde dünyanın en ünlü modacılarından biri oturuyor, kamerası yanında. Rahatsız edilmek istemediğini belli etmek istercesine boşluğa bakıyor. Kimse yanına yaklaşmıyor. Münasebetsiz birileri yaklaşmaya kalkınca da otelin 50'lerinde hoş bir kadın olan PR'cısı kibarca onu rahat bırakmalarını söylüyor. Ünlü modacının mankenler, gazeteciler, müşteriler ve emprezaryoların bitmek bilmeyen saldırılarından sıyrılıp biraz soluklanmaya ihtiyacı var. Hamit, bu ünlü modacı ile uzun yıllar önce nasıl tanıştığını hatırlıyor. 10 aydır Paris'teydi. Moda dünyasından birkaç arkadaş edinmişti. Pek çok yere başvurmuş ve şeyhin, belki moda dünyasından hiç kimseyi tanımıyordu ama önemli yerlere nüfuslu dostları vardı. Sağladığı bağlantılar sayesinde, haute couture'ün en saygın adlarından birinin yanında tasarımcı olarak iş bulmuştu. Kendisine verilen malzemeye bağlı kalarak tasarımlar yapmakla yetinmek yerine gece geç saatlere kadar atölyede kalıyor, kendi ülkesinden getirdiği kumaşlar üzerinde çalışıyordu. O günlerde iki kez yurduna çağrılmıştı. İlkinde babasının öldüğünü ve küçük aile işini kendisine bıraktığını öğrenmişti. Bu konuda düşünmeye bile vakit bulmadan şeyhin özel görevlilerinden biri, işi birinin devralıp daha da gelişmesi için gerekli yatırımları yapacağını ama mülkiyetin onda kalacağını bildirmişti. Şeyh o güne kadar bu konuya en küçük bir ilgi göstermediği için Hamid bu değişikliğin nedenini sormuştu. Bir Fransız valiz şirketi burada iş kuruyor. İlk yaptıkları yerel kumaşları araştırmak oldu ve bu kumaşları lüks eşyalarından bazılarında kullanılacaklarına söz verdiler. Dolayısıyla hem daha şimdiden bir müşterimiz var, hem de geleneklerimizi korumaya ve ham maddelerimizin denetimini elimizde tutmaya devam edebileceğiz. Hamid babasının ruhunun cennette olduğunu ve anısının çok sevdiği ülkesinde yaşatılacağını bilerek Paris'e dönmüştü. Sabahlara kadar çalışmayı sürdürüyor, bedevi temasını işlediği tasarımlar çiziyor, bunları ülkesinden getirdiği kumaşlarda deniyordu. Eğer o Fransız şirketi yenilikçi tasarımları ve ince beğenisiyle tanınıyordu, yerel ürünlerle gerçekten ilgileniyorsa, bunun haberi çok geçmeden moda başkentine ulaşacak ve hiç kuşkusuz büyük bir talep doğacaktı. Bu sadece bir zaman meselesiydi ama haber çabuk yayılırdı. Bu sabah Hamid'e yönetici tarafından çağrıldığı bildirilmişti. Kutsal yere, ünlü modacının ofisine ilk kez giriyordu. Ortalığın ne kadar dağınık olduğunu gördüğünde çok şaşırmıştı. Gazeteler yerlere atılmış, modacının antika masasının üzerine kağıtlar yığılmıştı. Odanın içi ünlülerle çektirdiği fotoğraflar, çerçevelenmiş dergi kapakları ve kumaş örneklerinden geçilmiyordu. İrili ufaklı beyaz tüylerle dolu bir vazo göze çarpıyordu. ''Çok iyi işler yapıyorsun. Herkes görsün diye ortalığa bıraktığın taslaklara göz attım. Yerinde olsam daha temkinli davranırdım. Belli olmaz. İş değiştiren biri burada rastladığı parlak fikirleri çalabilir.'' Hamid gözlendiğini öğrenmekten hiç hoşlanmamış olmakla birlikte sesini çıkarmamıştı. Büyük modacı devam etmişti. Neden iyi olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Çünkü insanların çok farklı bir biçimde giyindikleri bir ülkeden geliyorsun ve oranın giyim tarzının batıya nasıl uyarlanacağını kavramaya başlıyorsun. Bir tek sorun var. O kumaşları burada satın alamayız. Ayrıca senin tasarımlarının dinsel göndermeleri var. Ve moda ister istemez insan ruhunda olup bitenleri de büyük ölçüde yansıtmakla birlikte, her şeyden önce vücudu giydirmekle ilgilidir. Dergi yığınlarının birinin yanına giderek ne aradığını çok iyi biliyormuşçasına, büyük olasılıkla bu kinistlerden Napolyon zamanından beri Sen Nehri kıyılarında eski kitap satanlar, alınmış belirli bir sayıyı çekip almıştı. Kapağında bir Christine Dior resmi olan eski bir Paris Match dergisiydi. Nedir bu adamı efsane yapan? Söyleyeyim. İnsanları anlama yeteneği. Pek çok moda devrimi arasında birinin özel bir yeri vardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Avrupa'da kumaşın pek az bulunduğu, neredeyse giysi yapmaya bile yetmediği bir dönemde Christine Dior, çok fazla kumaş gerektiren giysiler tasarlamaya başladı. Böylece çok güzel bir kadını çok güzel giysiler içinde gözler önüne sermekle kalmıyor, aynı zamanda bir gün yeniden zarafet, bolluk, bereket dönemine döneceğimiz düşünü satıyordu. Bu yüzden saldırıya ve hakarete uğradı ama o doğru yolda olduğunu biliyordu. Doğru yol, her zaman başkalarının karşı olduğu yoldur. Dergiyi götürüp aldığı yere bırakmış, elinde başka bir dergiyle geri dönmüştü. Bak, bunda da Coco Chanel var. Anası babası tarafından terk edilmiş, kabare şarkıcısı olmuştu. Hayattan bekleyeceği iyi bir şey kalmamıştı denebilir. Ama o elindeki tek şansa, bir sürü zengin sevgili, sımsıkı sarıldı ve döneminin en önemli kadın modacısı olmayı başardı. Ne mi yaptı? Kadınları korselerden, bedenleri hapsederek doğal hareket etmelerini önleyen o işkence aletlerinden kurtardı. Bir tek hata yaptı, geçmişini gizledi. Oysa geçmişi her şeye karşın ayakta kalmayı başarmış bir kadın olduğunu ortaya koyabilir, daha da büyük bir efsane olmasını sağlayabilirdi. O dergiyi de yerine bıraktıktan sonra devam etmişti. Bunu neden daha önce yapmadıklarını sorabilirsin tabii. Asla bilemeyeceğiz. Birileri denemiş olmalı. Koleksiyonlarında yaşadıkları dönemin ruhunu yansıtamadıkları için tarih tarafından tümden unutulmuş modacılar. Chanel'in o etkiye sahip olabilmek için yaratıcı yetenek ve zengin sevgililerden daha fazlasına ihtiyacı vardı. Toplumun aynı dönemde meydana gelen büyük feminist devrime hazır olması gerekiyordu. Modacı bir an durmuştu. Şimdi sıra Orta Doğu'da. Çünkü Orta Doğu şu sıra dünyayı cehenneme çeviren tüm gerilim ve korkuların kaynağı. Bunu bu şirketin yöneticisi olduğum için biliyorum. Ne de olsa her şey kumaş boyalarının ana tedarikçilerinin bir toplantısıyla başlıyor. Hamit kamerasını yanındaki koltuğa bırakmış, terasta bir başına oturmakta olan moda tasarımcısına bakıyor yeniden. Belki de Hamit'in geldiğini fark etmişti de, en büyük rakibi olmasını sağlayan parayı nereden bulduğunu merak ediyordu şimdi. Şimdi boşluğa bakan ve onunla hiç ilgilenmiyormuş gibi yapan bu adam, Hamit'in federasyona alınmasını önlemek için ne mümkünse yapmıştı. Hamit'in petrol parasıyla finanse edildiğine inanıyor ve bunun haksız rekabete yol açtığını düşünüyordu. Hamit'in o sıralar çalıştığı markanın müdürünün ona daha iyi bir iş teklif ettiğinden de, gerçi daha iyi bir iş Hamit'in adına yer verileceği anlamına gelmiyordu. Şirket gösterilerde ve defilelerde ortaya çıkaracağı başka bir tasarımcıyla sözleşme imzalamıştı. Bundan 2 ay, babasının ölümünden de 8 ay sonra Hamit'in Şeyh'le yüz yüze görüşmeye çağrılmış olduğundan da habersizdi. Hamit ülkesine döndüğünde bir zamanlar yaşadığı kenti tanımakta güçlük çekmişti. Kentin tek caddesinin iki yanında gökdelenler yükseliyordu. Trafik dayanılmazdı. Eski havalimanı mahşer yerine dönmüştü. Ama Şeyh'in hayali biçimlenmeye başlamıştı. Kent, savaşın ortasında bir barış yeri, çalkantılı finans piyasalarının ortasında bir yatırım cenneti, bir sürü insanın eleştirmekten, aşağılamaktan zevk aldığı bir ülkenin görünür yüzü olacaktı. Artık bölgedeki öteki ülkelerde çölün ortasında yükselmekte olan bu kente, paranın önce azar azar sonra da oluk oluk akmaya başladığına inanmaya başlamışlardı. Saraya gelince, gerçi yakınlarda bir yerde çok daha büyüğü inşa edilmekteydi ama saray yine aynısıydı. Hamit, görüşmeye büyük bir moralle gitmişti. Kısa bir süre önce mükemmel bir iş teklifi almış, artık Şeyh'in mali desteğine ihtiyacı kalmamıştı. Kendisine yaptığı yatırımı son kuruşuna kadar ödeyecekti. İstifanı ver demişti Şeyh. Hamit anlamamıştı. Babasından kalan işin iyi gittiğini biliyordu. Ama gelecek için başka hayalleri vardı. Ne ki kendisine bu kadar destek olmuş bu adama karşı gelemezdi. Bir kez daha yapamazdı. İlk görüşmemizde Efendimiz'e hayır deme gücünü bulmuştum kendimde. Çünkü her şeyden üstün tuttuğum babamın haklarını savunuyordum. Oysa şimdi emriniz başım üstüne. Benim çalışmalarıma yatırım yapmakla para kaybettiğinizi düşünüyorsanız ne isterseniz yaparım. Yurda dönüp babamdan kalan işi yürütürüm. Kabilemin geleneğini yüce tutmak için hayalimden bile vazgeçerim. Bu sözleri hiç duraksamadan söylemişti. Başkalarının gücüne bunca saygı duyan bir adamın karşısında zaaf göstermeyi göze alamamıştı. Senden ülkeye dönmeni istediğim yok. İşinde yükselmiş olman kendi şirketini kurmaya hazır olduğunu gösteriyor. Senden istediğim de bu.